Ayrım 37, Kızım İçin Son Kez, Liza Gardner, sayfa 511. 40. Bölüm. Belli ki insanlar buraya öldürülmek için iniyordu. Bu gerçeği tek başına kokudan bile çıkarmak mümkündü. O yoğun paslı kan kokusu yerdeki beton zeminin içine işlemişti. Hiçbir çamaşır suyu ya da temizlik maddesi bu kokuyu temizlemeye yetmezdi. Kimilerinin bodrum katında atölyeleri olurdu. John Stephen Purcell ise görünüşe göre bodrumunu bir işkence odası olarak kullanıyordu. Tepedeki ışığı açmam gerekti. Belki gece görüşümü engelleyecekti. Ama karanlıkta pusuda bekleyen düşmanlarımı da aydınlatabilecekti. Merdivenin en üst basamağında durup elimi solda duvar üzerindeki elektrik düğmesine uzattım. Kararsızdım. Bodrumda ışık isteyip istemediğimi tam olarak bilemiyordum. Göreceklerime hazır mıydım, emin değildim. Saatlerdir hiçbir his belirtisi vermeyen bedenimin soğukkanlılık zırhı yavaş yavaş kırılıyordu. Bu koku, kızım, bu koku, Sophie. Küçük bir kıza işkence yapmış olamazlardı. Bunun da ellerine ne geçecekti ki? Sophie onlara ne söyleyebilirdi? Gözlerimi kapayıp elimi düğmenin üzerinden çektim. Sonra öylece durup gecenin sessizliğinde yardım dilenen küçük bir kızın ya da pusuda bekleyen bir düşmanın sesini duymayı bekledim. Hiçbir ses yoktu. Sağ gözümü hafifçe aralayıp 5'e kadar saydım ve düğmeye bastım. Çıplak ampulden sızan ışık gözlerimi düşündüğüm kadar acıtmamıştı. Tüfeğimi kollarımın arasına alıp sağ omuzumdan damlayan kanla merdivenleri inmeye başladım. Purcell'ın bodrum katı boş denebilecek kadar düzenliydi. Ne fazla bir eşya, ne hurdaya çıkmış koliler, ne de Noel süslerinin saklandığı kutular vardı etrafta. Geniş odada sadece bir çamaşır makinesi, bir kurutma makinesi, bir yıkama evyesi ve ortada da paslanmaz çelik bir tezgah vardı. Tezgahın üzerinde tıpkı morg masalarında olduğu gibi bir su oluğu vardı. Oluk masanın hemen altındaki bir tepsiye bağlanıyor ve o tepsiden akan su bir hortumla en yakın evyeye akıtılıyordu. Görünen o ki Purcell kurbanlarının diz kapaklarını kırıp parmak uçlarını soyarken etrafın yerli yerinde olmasından hoşlanıyordu. Ama yerdeki pembe izlere bakılırsa ne kadar uğraşırsan uğraş bu işin ardında iz bırakmamak mümkün olmuyordu. Çelik tezgahın hemen yanındaki ayaklı bir sehpanın üzerine sanki bir doktorun ameliyat malzemeleriymiş gibi çeşit çeşit alet edevat dizilmişti. Her çeşit malzeme özenle temizlenmişti ve yeni bileğlenen bıçakları bir tepe lambası aydınlatıyordu. Bahse girelim ki Purcell aletlerinin bu denli kusursuz görünmesi için saatlerini harcıyordu. Yine bahse girelim ki her kurbanı için tepsisini özenle hazırlıyordu. Bunu gören her kurban zaten aklının bir kısmını kaybederek onun işini kolaylaştırıyor olmalıydı. Purcell'ın kurbanlarını masaya bağladığı da gün gibi ortadaydı. O an kurbanların daha Purcell ilk bıçağını eline almadan ağızlarında bazı lafları geveledeklerini tahmin edebiliyordum. Ama eminim ki konuşmak bile bir kez o masaya yattıktan sonra onları kurtarmaya yetmiyordu. Masanın, lavabonun, çamaşır makinesinin ve de kurutucunun yanından yürüyüp geçtim. Merdivenlerin arkasında kalorifer dairesine açılan bir kapı olduğunu fark ettim. Kapının bir tarafında durarak sırtımı duvara yaslayıp elimle uzandım ve tokmağı çevirip kapıyı açtım. İçeriden fırlayan kimse olmamıştı. Gelişimle sevinen bir çocuk sesi de duyamamıştım. Halen gergin, bitkin bir halde çekinerek olduğum yerde sinip silahımı omuz seviyeme kaldırdım ve karanlık odaya daldım. Karşılaştıklarım sadece bir yağ tenekesi, bir su ısıtıcısı, bir kablo dolabı ve üzerinde çok sayıda temizlik ürünü, kablo bağı ve de top halinde bir ip olan birkaç plastik raf olmuştu. Gözüme bir de iş bittikten sonra etrafı yıkamak için ideal olan kalın bir hortum çarpmıştı. Yavaşça doğruldum. Hayretle fark ettim ki artık dengemi kurmakta zorlanıyordum. Bayılmam an meselesiydi. Yerde ıslaklık vardı. Bakışlarımı yere çevirdiğimde fark ettim ki kendi kan gölümün ortasında duruyordum. Kolumdan sızan kan artık alenen damlıyordu. Yardıma ihtiyacım vardı. Hastaneye gitmeliydim. Belki de... Ne yani? Süvari birliklerini mi aramalıydım? Fikirlerimin böylesine zırva oluşu nihayet beni kendime getirmişti. Bodrumdan hızla çıkıp yeniden yukarı katın karanlığına karıştım. Yalnız bu kez geçtiğim her yerde ışıkları açarak ilerliyordum. Tam da beklediğim üzere Purcell'ın ecza dolabını banyoda bulmuştum. Hiç şüphesiz ki Purcell yaptığı ince iş sırasında hiç kimseye haber veremediği yaralanmalar yaşayıp onların üstesinden bir başına gelmeye çalışıyordu. Bu nedenle de ecza dolabının içeriği kusursuz olmalıydı. Boğazlı kazağımı başımdan sıyırıp çıkarmamıştım. Onun yerine tıbbi bir makas yardımıyla kazağı kestim. Sonra lavaboya doğru eğilip kanlı yaramın üzerine oksijenli su döktüm. Fena bir can acısıyla derin bir nefes alıp dişlerimi alt dudağıma geçirmiştim. Şöyle ciddi anlamda güçlü bir herif olsaydım, mesela Rambo gibi, etime saplanan kurşunu sivri çubuklarla çıkarır, sonra da kurşun deliğini diş ipiyle dikerdim. Ama tüm bunları nasıl yapacağımı bilemiyordum. Bunun yerine yarama gazlı bez basıp sonra da hemen kanla dolan bezi medikal bantla sıkıca sarmaya başladım. Ağzıma 3 ağrı kesici ilaç atıp Purcell'ın giysi dolabından lacivert bir gömlek seçtim. Gömlek bana 2 beden büyüktü ve yumuşatıcı ile erkek kolonyası karışımı bir kokusu vardı. Gömleğin etek uçları baldırlarımın yarısına kadar inmişti ve ellerimi ortaya çıkarabilmek için kol ağızlarını pek çok defa kıvırmak zorunda kalmıştım. Daha önce hiç öldüreceğim bir adamın gömleğini giymemiştim. Tuhaf bir samimiyetti. Bu tıpkı ilk sevişmenizden sonra erkek arkadaşının gömleğiyle yatağa girmeye benziyordu. Çok yol kat ettim diye düşündüm. Kendimden çok ödün verdim. Kızımı arıyordum ama daha önce içimde var olduklarını hiç fark etmediğim dipsiz uçurumlar görüyordum. Sophie'yi bulmak acımı bir nebze olsun hafifletecek miydi? Onun sevgisinin ışığı karanlığı yeniden kovup dağıtacak mıydı? Ne önemi vardı ki? Sophie doğduğundan beri hayatımı adeta çocuğuma adamıştım. Onun için aklımın bir parçasını da kaybetsem ne önemi vardı? Pompalı tüfeğimi kapıp yeniden dışarı döndüğümde Purcell'ı sırtını duvara yaslamış, gözlerini kapatmış halde buldum. Bayıldığını sanmıştım ama ayaklarımın karda çıkardığı sesle gözlerini açmıştı. Yüzü solgundu. Dondurucu soğuğa rağmen dudaklarının üzerinde ter birikintileri vardı. Çok fazla kan kaybetmiş olmalıydı. Muhtemelen ölüyordu ve bu gerçeğin farkındaydı. Yine de hiç şaşkın bir hali yoktu. Purcell gelenekselci bir adamdı. Biliyordu ki su testisi su yolunda kırılırdı. Bu benim bir sonraki işimi daha da zorlaştıracaktı. Purcell'ın yanına diz çöktüm. İstersen seni bodrum katına indirebilirim dedim. Omuzlarını silkti. Kendi ilaçlarının tadına bakmak istemez misin? Purcell yeniden omuzlarını silkti. Haklısın, aletleri buraya getirmem daha doğru olur. Senin o koca kıçını aşağı kadar taşıyamayacağım. Bir omuz silkiş daha. O an birden keşke Purcell'ın bir karısı ve çocuğu olsaydı diye düşündüm. Eğer olsaydı ne yapardım acaba? Bilemiyordum. Bildiğim tek şey onun canını, en az onun benimkini yaktığı kadar yakmak istediğimdi. Pompalı tüfeğimi Purcell'ın ulaşamayacağı bir şekilde arkama bıraktım. Sonra komanda bıçağımı kınından çekip aldım, sol elimde hafifçe kavradım. Purcell'ın gözleri bıçağa kaysa da yine de tek kelime etmemişti. Ölümün bir kadının elinden olacak dedim. Bu sözümle en sonunda burun deliklerinin hafiften oynadığını görebilmiştim. Ego dedikleri şey bu olsa gerekti. Başka hiçbir şey bir erkeği bir kadın tarafından alt edilmekten daha fazla üzemezdi. O sabah bana mutfakta söylediklerini hatırlıyor musun diye fısıldadım. İşbirliği içinde olduğum sürece kimsenin canının yanmayacağını söylemiştin. Silahımı sana verirsem ailemi bırakacağını söylemiştin. Sonra ne yaptın? Dönüp kocamı öldürdün. Bıçağı gömleğinin düğmeleri üzerinde gezdirdim. Bıçak sırasıyla önce birinci, sonra ikinci, sonra üçüncü düğmeyi koparıp attı. Purcell gömleğinin altına koyu renk bir tişört giymişti. Boynunda da altın rengi bir zincir takılıydı. Bıçağın ucunu tişörtün yakasına takıp aşağı doğru ilerleyerek yırtmaya başladım. Purcell sanki hipnoz olmuş gibi bıçağı izliyordu. Hayal gücü çakralarının dönmeye başladığı her halinden belliydi. Böylesine büyük ve sivri bir bıçağın ona neler yapabileceğini idrak edebiliyor gibiydi. Üstelik de elleri arkasında bağlı öylece otururken, çaresiz, tehlikeye açık. Siyah tişörtünü aşağı doğru yırtmaya devam edip, ''Korkma seni öldürmeyeceğim.'' dedim. Purcell kocaman açılmış gözlerini şüpheyle üzerime dikmişti. ''Sen de böyle olsun isterdin öyle değil mi?'' görev başındayken ölmek isterdin. Onurlu bir gangster için ne de mutlu bir son. Gömleğinin son düğmesini de kopartıp tişörtün son parçasını da yırttım. Bıçağın ucuyla üzerindekileri kenara ittim. Vücudu beklediğimden daha beyaz, bel çevresi gövdesine oranla biraz daha kalındı. Ama yine de güzel bir vücudu vardı. Belli ki spor yapıyordu. Öyle çok kaslı biri sayılmazdı ama belki de boks falan yapıyordu. Formda olmanın işinin gereği olduğunun farkında olmalıydı. O şuursuz bedenleri bodrum katına taşımak ve masaya bağlamak için yeterince kası olmalıydı. Ona tüm gücüyle karşı koyan 6 yaşındaki küçük bir kızı zapt etmek için de öyle. Bıçağı biraz daha ittirip sol tarafını tamamen açtım. Büyülenmiş gibi sol omzuna bakıyordum. Soğuğun etkisiyle tüyleri diken diken olmuştu. Kalbinin hemen üzerindeki göğsünün ucu ürpererek kabarmıştı. Bıçağı bir noktanın üzerine koyarak "Kocamı tam da buradan vurdun" diye mırıldandım ve o noktaya bir çarpı işareti çizdim. Bıçağın geride bıraktığı çizgiler anında kanla dolup geride kanlı bir X işareti bırakmıştı. Jilet gibi keskin bıçak gerçekten işimde çok iyiydi. Şeyinin zaten teçhizatına gözü gibi baktığını biliyordum. Bıçağı yeniden oynatıp "Bir sonraki kurşun buradan girdi" dedim. Bu kez daha derin kesikler atmış olmalıydım. Çünkü Purcell söylenerek titremişti. Üçüncü kurşunda buraya. Bu kez bıçağı hayli derine batırmıştım. Bıçağı geri çektiğimde ucundan damlayan kan Purcell'ın karnının üzerine damlamıştı. Kar beyazı tende kan. Tertemiz bir mutfakta can veren Brian. Karşımdaki haydut artık alenen titremeye başlamıştı. Yüzüne dikkatle baktım. Gözlerimdeki ölümü görsün istiyordum. Yarattığı katili kendi gözleriyle keşfetmeliydi. İşte anlaşma koşulları dedim. Sen bana kızımın nerede olduğunu söyleyeceksin. Ben de ellerini çözeceğim. Sana bir bıçak ya da o derece çılgın bir silah vermeyeceğim. Ama istersen bana ateş edebilirsin. Belki bana boyun eğdirebilirsin ki bu benim için çok kötü olur. Ama kim bilir, belki de bunu beceremezsin. Ama bu en azından sana kendi bahçende bir sefil gibi ölmektense savaşma fırsatı verir. Ben beşe kadar sayıncaya dek bir karar ver. 1. Purcell, ben kimseyi gammazlamam diyerek homurdandı. Omuzlarımı silkip kolumu havaya kaldırdım ve sırf içimden geldiği için o gür kahverengi saçlarının bir tutamını kestim. 2. Fiziken geri çekildiyse de ruhen geri adım atmadı. Nasılsa her halükarda beni öldüreceksin. Saçlarının bir tutamını daha aldım, hatta belki bir parça da kulak. 3. Seni lanet fahişe. Ne dersen de beni yaralayamazsın. Başının üzerindeki bir tutam saçı avuçlayıp çektim. Artık iyiden iyiye havaya girmiştim. Öylesine kuvvetle çekiyordum ki kafa derisinin de yukarı kalktığını görebiliyordum. 4. Purcell, kızım bende değil diye bağırdı. Çocuklarla işim olmaz. Bunu en başında onlara da söylemiştim. Çocuklarla işim olmaz. O halde kızım nerede? Lanet bir polis olan sensin. Ben mi bileceğim? Bıçağı hızla tuttum. Saç tutamının dibine sürdüm. Elimde bir tomar saç, biraz da kafa derisi kalmıştı. Her yer kırmızı kan köpükleriyle doluydu. Elimdekini buz kaplı yere attım. Düştüğü yerde pembe bir iz oluşmuştu. Acaba diğer kışa çıkabilir miyim diye düşündüm. Belki o zaman kar gördüğümde kusma isteğim geçmiş olurdu. Purcell inleyerek ellerini çözmeye çalıştı. Hep yanlış insanlara güvenip şimdi gelmiş beni mi cezalandırıyorsun? Ben sana iyilik ettim. Kocan pisliğin tekiydi. Meslektaşın olacak o adamsa kocandan da beterdi. Senin evine nasıl girebildim sanıyorsun seni aptal? Sence senin ihtiyar beni eve alır mıydı? Bir an olduğum yerde kala kaldım. İşte şimdi yapbozun eksik bir parçasını bulup yerli yerine oturtmuştum. Cumartesi sabahı öyle bir travma yaşamıştım ki neyin nasıl olduğunu, mantığını yürütecek durumda değildim. Olay yerini bir polis gözüyle bile inceleme fırsatım olmamıştı. Mesela Brian uzun zamandır başının belada olduğunu biliyordu. Vücut yapma çabaları, 40'lık Glock tabanca alışı hep bu yüzdendi. Durmadan değişen ruh hali ve aniden parlamalarının sebebi buydu. Dibe battığının o da farkındaydı. Evet, kapıyı kesinlikle John Stephen Purcell gibi bir adama açmazdı. Özellikle de evde Sophie varken. Ama Sophie, ben eve döndüğümde zaten evde yoktu. Çoktan gitmişti. Ben sadece Purcell'ı mutfakta kocamın başına silahını nişanlamış halde bulmuştum. Sophie Purcell'la gelen başka biri tarafından çoktan götürülmüştü. Brian'ın ona kapıyı açmakta çekinmeyeceği biri tarafından alınmıştı Sophie. Polislerin banka hesaplarına ulaşabilen, şeyini tanıyan, olaya karışan herkes üzerinde otorite kurabilecek biri tarafından. Birden yüzüm bembeyaz kesilmiş olmalıydı ki Purcell gülmeye başlamıştı. Kahkahası göğsünden hırlayarak çıkıyordu. ''Gördün mü? Ben sana doğruları söylüyorum.'' dedi sinirlenerek. ''Asıl sorun ben değilim. Asıl sorun hayatını aldığın erkekler.'' Purcell bir kahkaha daha attı. Kafasından sızan kan suratına damlayıp onu daha da korkunç kılıyordu. O an aslında Purcell'la birbirimize ne kadar da çok benzediğimizi fark ettim. İkimiz de sanki bir cephede askerdik ve komutanlarımızın ihanetiyle kullanılmış ve bir köşeye atılmıştık. Kararı başkaları veriyor, cezasını biz çekiyorduk. Elimdeki bıçağı arkamdaki pompalının yanına bıraktım. Sağ kolum artık iyiden iyiye zonkluyordu. O kadar çok hareket ettirmiştim ki kolum yeniden kanamaya başlamıştı. Kolumdan aşağı akan yeni bir ıslaklık daha hissediyordum. Karda yeni birkaç pembe leke daha. Çok zamanım kalmamıştı biliyordum. Ama tıpkı Purcell gibi ben de korkmuyordum. Kaderime razıydım. ''Memur Lyons öldü.'' dedim. Purcell gölmeyi bir bıçak gibi kesti. Anlaşılan o ki onu 2 saat önce sen öldürdün. Purcell dudaklarını gerdi, aptal değildi. Pantolonun arkasına sıkıştırdığım yerden Purcell'ın banyosundaki su tankının arkasında bulduğum yarı otomatik bir 22'lik çıkardım. Onun gibi biri için çok iyi parça sayılmazdı ama yine de iş görürdü. Sanıyorum ki bu silah kaçak dedim. Çünkü seri numarası yok, yani izi sürülemez. Purcell birdenbire adil bir dövüş olacağına söz vermiştin dedi. Sen de kocamı bırakacağına söz vermiştin. Anlaşılan ikimiz de yalancıyız. Purcell'a iyice yaklaşıp kulağına kimi seviyorsun diye fısıldadım. Bitkin bir halde hiç kimseyi dedi. Şimdiye kadar kimseyi sevmedim. Bu cevabı hiç şaşırmayarak başımı salladım. Sonra da tetiği çektim. Sol şakaktan giren 2 kurşun klasik örgüt içi hesaplaşma tarzı. Sonrasında bıçağımı kapıp adamın göğsüne ölüm nedenini belirten muhbir yazısını kazıdım. Daha önceden kazıdığım 3 çarpı işaretini göğsünden bir şekilde silmem gerekti. Aksi halde her an D.D. Warren gibi sezgisi kuvvetli bir dedektifi karşımda bulabilirdim. Kendimi tuhaf hissediyordum. İfadem hala sert, suratım asıktı. Bir an aklıma aşağıdaki kan ve çamaşır suyu kokusuyla insanın başını döndüren bodrum katı geldi. Kim bilir, belki de ona o şansı versem Purcell bana orada işkence etmekten büyük keyif alacaktı. Bunu düşünmek bile bana iyi gelmemişti. Ben polis olmak için doğmuştum, katil olmak için değil. Her cinayetim benden bir daha asla gelmeyecek bir parça alıp götürüyordu. Ama yine de yoluma devam edecektim. Çünkü her kadın gibi kendi acıma göğüs germek de üstüme yoktu. Son detaylara gelecek olursak, yeniden evin içine dönüp Purcell'ın temizlik malzemelerini buldum. Kağıt havlu ve çamaşır suyu yardımıyla evin içinde bıraktığım tüm kan izlerini sildim. Sonrasında kendi botlarımı Purcell'ınkilerle değiştirip, çamura ve kara buladığım ayak izleriyle evin her yerinde dolaşıp kendi ayak izlerimi yok ettim. En son olarak çantamdan Brian'ın Glock tabancasını çıkarıp Purcell'ın sağ eline vererek tetikte ve kabzada parmak izlerini bıraktırdım. Purcell'ın 22'lik tabancasını ise gördüğüm ilk nehre fırlatmak üzere çantama attım. Sonra Glock tabancayı alıp Purcell'ın kendi tabancasını sakladığı banyodaki tuvaletin su tankının arkasına sakladım. Güneş doğduktan kısa bir süre sonra polis Purcell'ın cansız bedenini bağlı ve işkence edilmiş bir halde bulacaktı. Evini aradıklarında bodrum katını keşfedip aradıkları cevapların bir kısmını burada bulacaklardı. Purcell gibi bir adamın sonu ancak böyle olabilirdi. Evi didik didik ederlerken Brian'ın Glock'unu da bulacaklardı. Silahın balistik raporunda Shane Lyons'ı öldüren silahla aynı olduğu ortaya çıkacak. Purcell'ın evime girip Brian'ın silahını çaldığı, sonra da o silahla eyaletin şerefli polis memurlarından birini vurduğu düşünülecekti. Purcell cinayeti kötü bir sonla biten örgüt içi bir hesaplaşma olarak şimdilik bir kenara bırakılacaktı. Shane şerefli bir törenle toprağa verilecek, ailesi bu ölümden karlı çıkacaktı. Ama polis elbette ki Purcell'ı vuran silahın izini sürecekti. Cinayeti kimin işlediğini kurcalayacaktı. Ama böyle cinayetlerde tüm sorular cevaplanmasa da olurdu. Tıpkı her insana güvenilmese de olabileceği gibi. Saat 1.17. Sendeleyerek kamyonetime doğru ilerledim. İki şişe suyu kafama dikip iki proteinli çikolatayı mideme indirdim. Sağ omzum fena halde yanıyordu. Acısını parmaklarımın ucunda bile hissedebiliyordum. Boğazımda bir boşluk hissi vardı adeta. Dudaklarımda bir uyuşukluk. Ardından kanlı ellerim direksiyonda, tüfeğim kucağımda yeniden yoldaydım. Sophie, bekle beni. Sana geliyorum.
37. ayının sonu. Sayfa 524.